Dördüncü ayrım, kanlı yürüyüş, Betravent, sayfa 35. Önünde koca bir şişe konyak ve bir de bardak durmaktaydı. Aynı anda küçük bir bardağın 60 centavo olduğunu ama kocaman bir bardak yerli meskalin 5 centavo olduğu aklına geldi. Aguardiente şişesini istemek için dükkan sahibine dönmüştü ki onun da kendisiyle aynı şeyi düşündüğünü fark etti. Ne de olsa ikisi de Ladino idi ve öğrencilerin 90 yaşında bile olsa yerlileri Tu ve Oye Tu Ven Aka diye çağırdıkları bir okulda okumuşlardı. Oysa yaşlı bir yerli bir Ladino çocuğunu daha burnunu silecek yaşta bile olmasa Usted ve Don diye çağırmalıydı. Eve getirdiği odunlar karşılığında hak ettiği 6 centavoyu alabilmek için evin sahibesinin aklına gelinceye dek bir yerlinin bütün bir öğleden sonrayı kapının önünde geçirmesi çok doğaldı. Oysa bu 6 centavoyu kazanmak için odunları ta 10 mil uzaktan taşımıştı. Ama Rotero ile Don Apollinar aynı toplumsal koşullar altında büyümüş olduklarından dükkan sahibi meskal şişesini hemen eline almıştı. Ama Celso kibarca şöyle dedi. Mil gracias patroncito, no tomo, içki içmiyorum. Bueno, bueno dedi Don Apollinar dükkan sahibi şişeyi yeniden rafa koydu. Pues, demek gideceksin muchacho dedi Don Apollinar ciddi bir sesle. Muy lejos, demasiado lejos, el camino diye cevap verdi Celso kendini savunurcasına. Gerçekte şimdi saldırıya geçmişti. Çok uzak, gerçekten çok uzak, üstelik de çok tehlikeli. Bak sana ne diyeceğim muchacho, her gün için sana 3 real vereceğim. 3 real, her gün için, 37 centavo. Ya yemek patroncito, yiyeceği nereden bulacaksın? Tabii, yiyeceklerini yolda satın alacaksın. 3 real de mi patroncito, nasıl yapabilirim bunu? Sana yarım realden belki de yalnızca bir quinto'dan pahalıya gelmez. Ama o zaman işi yapmam için geriye 3 real kalmıyor. Patroncito, con su permiso. Celso çok daha ezik, çok daha kibar konuşmaya başlamıştı. Görünüşe göre her geçen dakika daha aptallaşmaya, anlayışı daha da azalmaya başlamıştı. En sert polis şefi bile kendisine saygısızca davrandığını şu anda anlayamazdı. Ama en sinsi komisyoncu bile Ladino'nun yerli ile değil de yerlinin Ladino ile oynadığını anlayamazdı. Kendilerinin çok akıllı olduklarını düşünen dükkan sahibi ve Don Apollinar da yerlinin kendileriyle alay ettiğini fark etmediklerinden oyun çok daha ilginç oluyordu. Celso gittikçe korkaklaşıp ezildikçe Caballero'lar kendilerini tanrı gibi hissediyorlardı. Ve sonuç olarak da Don Apollinar Celso ile yaptığı anlaşmada gittikçe daha dikkatsiz oluyordu. Don Apollinar 25 centavo önerdiğinde yiyecek sorununun kendisini hiç ilgilendirmeyeceğini sanıyordu. Görünüşe göre gittikçe daha da aptallaşan Celso 25 centavo önerdiğinde yiyecek sorunundan hiç söz etmemişti. Bu konuyu ancak günlük ücret 3 reale çıkartıldığında açmıştı. 3 real günlük ücretti. Kuşkusuz yiyecek ücretten çıkartılamazdı. ''Bak son sözüm şu muchacho, her gün için sana 4 real vereceğim.'' dedi Don Apollinar. Sesinden pazarlığı burada kesmek istediği anlaşılıyordu. ''Ama patroncito, señorito, benim iyi efendim, izin verirseniz şunu da belirtmeliyim ki yolculuğu 2 haftada yapamam. Bir at bile 2 haftada bu kadar yolu gidemez.'' Celso neredeyse ağlayacak gibiydi. Bunları öyle söylemişti ki sanki geçecek zamanın uzunluğundan ne kendisi ne de at, gel gelelim yalnız ve yalnız yol sorumluydu. Onun bu uzun karşı çıkışlarından sıkılan Don Apollinar artık Celso'nun söylediklerini pek dinlemiyordu. 15 dakika önce gidiş gelişin 40 gün süreceğinden, hatta atlı birini gönderdiğinde onun kendisine bir arkadaş isteyeceğinden ve böylece mektubun kendilerine çok daha pahalıya geleceğinden söz edildiğini anımsadı. Şimdi her iki parayı da düşündükçe yerli kendisine öyle ucuza geliyordu ki ona karşı iyi davranması gerektiğini düşündü. Ama hemen ticari düşünceleri karıştı bu duyguya. Eğer Celso'ya karşı biraz iyi davranırsa delikanlının da tavrı değişirdi. Bu işi yapacak olanın iyi niyet göstermesi gerekliydi. Böylece yerli yolda düş kırıklığına uğramayacak ve bütün paraları cebine atıp mektubu da götürmeden gelmeyecekti. Doğru, yolun uzun olduğunda haklısın muchacho, dedi Don Apollinar. Yapabileceğimin en iyisini senin için yapacağım, sırf senin için. Çünkü dürüst görünüyorsun. Sana 35 gün içinde günde 4 real vereceğim. Eğer mektubu 2 haftada götürürsen 2 peso da fazladan alacaksın. Bunu Monteria'nın Senyor Gerentesi Don Eduardo'ya yazacağım. Özel bir mektupla belirteceğim. Bu mektubu da Don Eduardo'nun eline verirsin. Don Apollinar birden sustu. Çünkü Celso'ya başlangıçta önerdiği ücretin hemen hemen 2 katını verdiğini fark etti. Bunun bir bölümünü geri almak istedi ama bunu ücreti azaltarak yapamazdı. O zaman bütün pazarlık tehlikeye girerdi. Bu yüzden istenilen işi arttırması gerekti. Böylelikle alt üst olan ekonomik dengesi düzelecek ve o da bu işi bir zarar saymayacaktı. Birden Don Eduardo'dan söz edince onun kendisinden ateşleri yükselen işçileri için kinin istemiş olduğu aklına geldi. Elbette ki Agua Azul'a götüreceğin şey yalnızca mektup değil, dedi. Çok önemsiz bir şeyden söz ediyormuşçasına. Sanki bütün bu süre boyunca mektuptan başka şeylerden de söz etmişti. Mektup kalın ve ağırdı. Yürüyerek giden, yüksek tepelere tırmanan, ırmakları yüzerek geçen, cengelin ortasında çabalayan, bir de yanında 10 günlük yiyecek, çaydanlık, tava, battaniye ve cibinlik taşıyan bir insanın güçlükle taşıyacağı kadar ağırdı. Yola çıkıldığında 5 kilo gelen küçük bir paket, öğleden sonra 2'de susuzluktan ölen, yanan kumların üstünde ve tropik güneşin altında yol almaya çalışan taşıyıcının sırtına tam 30 kilo gelir. Teksas düzlüklerini sırtında tam donatımla geçen asker, sıcak bir Ağustos günü 20 mil yürüdükten sonra fazladan bir çift bot taşımanın ne demek olduğunu iyi bilir. Hayır hayır, yalnız mektup değil. Elbette ki bunu biliyorsun Celso Flores. Senin gibi güçlü bir insanı yalnızca bir mektup için göndermem. Anlıyorsun değil mi? No lo sé patroncito, dedi Celso omuzlarını silkerek. Böyle bir şey bilmiyorum. Şimdi oyuna gelenin kendisi olduğunu anlamıştı Celso. Don Apollinar fazladan yüklediği bu işi araya nasıl sokuşturacağını oldukça iyi biliyordu. Eğer bir fabrikası olsaydı yeni bir işçiyi de işe bu yolla alırdı. Önce ücretleri belirler, sonra da işçileri bunun yalnızca çalıştıkları 10 saatin karşılığı olduğuna inandırırdı. İşçi bu ücretin neden iyi olduğunu ve böyle bir parayla ailesine neler alabileceğini düşünürken araya şu sözleri sıkıştırırdı. Tabii günde topu topu 10 saat çalıştığınızı sanmayın. Tabii böyle değil, herkes bilir bunu. Biz günde 14 saat, pazarları da 6 saat çalışırız. Herkes bilir bunu. Bir yandan uzun süreden beri işsiz olduğunu, bir yandan da ailesini düşünen işçi yeni işine bir bolşevik olduğu kuşkusunu yaratarak başlamak istemezdi. Onun için şöyle karşılık verirdi. Tabii dey patron. Tabii ki ben burada insanın günde yalnızca 12 saat çalışacağını düşünmemiştim. Tanrı'ya şükürler olsun ki her gün 17 saat, pazar günleri de 18 saat çalışmak zorunda değiliz. İşte böylece hem patron hem de işçi hoşnut olur, birbirlerini anlar ve böylelikle insan huzur ve uyumluluk içinde çalışır ve ülke kalkınabilir. Mektubun ağırlığı sözünü bile etmeye değmez, dedi Don Apollinar. Küçük bir paket daha taşıyacaksın. Bir an önce veririm onu sana. Sen burada bekle, ben de Botica'ya bir gidip geleyim. Hemen hemen yanımızda sayılır. Yok yok, benimle gelsen daha iyi olur. Çıkınını dükkanın dışına bırak, kimse çalmasın diye Don Pedro gözetir onu. Zaten buralarda hiçbir şey çalınmaz. Sen de çok iyi bilirsin ki bu kasabada herkes dürüsttür. Don Apollinar Botica'ya gidip 5 kilo kinin ve 1000 tane de jelatin kapsül ısmarladı. Boticario bunları su geçirmez olduğunu iddia ettiği bir kağıda sardı ve sonra hepsini birden bir kutunun içine koydu. Ama uygun bir kutu bulamadığı için paket sonunda kocaman bir şey olmuştu. 5 kilo daha fazla taşımış ya da onu 10 metre daha uzağa götürmüş. Bu bir çamula için fark etmez. Hissetmez bile bunu. Onlar ağır yük taşımaya alışıktırlar. Taşıyıcı için 5 kilo fazlalık sağanak halinde yağan tropik yağmurdan sonra cengeldeki ırmağa sürüklenip boğulmasında ya da kendini kurtarabilme şansını elde etmesinde büyük bir rol oynar. Kuşkusuz eczacı günde 50 peso bile alsa böyle bir yükü taşımaz, hatta cengele bile girmezdi. Böyle bir şey yapmanın ne gereği vardı ki onun için? İlaca gerek duyan insanlar satın almak için onun ayağına gelirlerdi nasıl olsa. Omuzlarında yeterince yük vardı zaten. Bütün gün tezgahın arkasında müşterilerin gelmesini beklemek ve reçete yapmak için habire koşuşturmak. Zaten yaptığı işi de çoğu kez anlamadan yapardı. Ne de olsa o ilaçları içecek olan kendisi değildi. Don Apollinar'la Celso dükkana döndüler. Don Apollinar tezgahın üstüne eğilerek Celso'nun mektubu ve kininleri taşıdığını anlatan bir mektubu Don Eduardo'ya hitaben yazdı. Bu mektupları ister çıkınına koy ister göğsünde taşı beni hiç ilgilendirmez. Ama sana şunu söyleyebilirim ki bunları yitireyim ya da bir yerde unutayım deme. Uyurken de çaldırma sakın. Irmakta yüzerken düşürmemeye dikkat et. Yoksa sularla birlikte sürüklenip gider. Eğer yitirirsen 20 yıl hapiste yatacağını da bil. Hayır hayır bu yetişmez. Hak ettiğin cezayı bulman için önce kurşuna dizdirir sonra da astırırım. Bunlardan hangisinin gerçekleşeceğini şimdiden bilmiyorum. Ama belki de mektubu yitirdin diye askerler kafanı koparırlar. Belki de mektubu yitirirsem askerler gerçekten de kafamı koparırlar patron Sito. Güzel, görüyorum ki dediklerimi kavruyorsun. Şimdi bak buraya. Eğer mektubu ve paketi sağ salim Don Eduardo'ya teslim edersen o da sana... Don Apollinar hızla kafasında hesap yapmaya başladı. Evet, Don Eduardo sana tam 12 peso 50 centavo verecek. Tabii bu şimdi benim sana vereceğim 5 pesonun üstü. Eğer mektubu 15 günden daha önce götürürsen Don Eduardo sana ödül olarak 2 peso daha verecek. Don Eduardo'ya böyle yazdım mektupta. Gracias patroncito. Don Eduardo'nun bana parayı ödeyeceğinden eminim. Celso içinde önemli belgelerin bulunduğu mektupla Don Eduardo'ya yazılan mektubu aldıktan sonra sanki bir gazete kağıdı kadar önemsizlermiş gibi gömleğinin altına sıkıştırdı. Aslında ne yaptığını çok iyi biliyordu. Meydandan herhangi biri bütün bu olanları görmüş olabilirdi. Eğer Celso Don Apollinar'ın umduğu gibi mektupları dikkat ve özenle yerleştirseydi, seyreden biri de bu zarfların içinde önemli bir para olduğunu sanabilirdi. Tabii ki bu durumda Celso'yu yol boyunca adım adım izleyecek, sonra da bir punduna getirip bu değerli paket için onu öldürüverecekti. Celso kendisini kimsenin göremeyeceği bir yere varınca, mektupları yürüyüş boyunca hiç çıkarmayacağı bir yere saklardı nasılsa. Kabilesinin geleneği olduğu gibi Celso çıkınını bir filenin içinde taşıyordu. File evde sağlam liflerden örülmüştü. İçi bütün bir öküzün etini alacak kadar genişler, dışarıdan bakan birine bir buzağı bile içine alamayacak kadar küçük görünürdü. Celso filesini açıp kinin kutusunu ve kendi eşyalarını içine doldurdu. Kutu sırtını acıtmasın diye kendi eşyalarını uygun bir biçimde onun çevresine yerleştirdi. Sonra başını kaldırdı. Dükkanda bir sandalyeye oturmuş prosunu tüttüren Don Apollinar, Celso'nun davranışlarını dikkatle izlemekteydi. Cebinden 5 peso çıkartıp dükkan sahibine döndü. Don Pedro, şu 5 pezoyu 5, 10 ve 20 centavoluk yapar mısın? Kimse bozmayacağı için muchacho yolda büyük para kullanamaz. Ancak 2 peso 50 centavo bozabilirim diye cevap verdi dükkan sahibi. Geri kalanını da 50'şer centavo olarak verebilirim. İlk 4 gün köylerden ve finkalardan geçecek. Buralarda 50 centavo bozdurabilir rahatlıkla. Gracias Don Pedro. No hay por qué bir şey değil diye cevap verdi dükkan sahibi. Bueno Celso dedi Don Apollinar. İşte 5 pezon burada. Yani sana şimdiden 40 real ödüyorum. Gerisini Don Eduardo verecek. Eğer sana çek verirse Don Pedro onu burada paraya çevirir. Yarın sabah erkenden muy tempranito, gün doğmadan yola koyulursun. Con su permiso patroncito diye sözünü kesti Celso. İzin verirseniz şimdi yola çıkmak istiyorum. Yalnız biraz tuz, salça, çörek, biraz kahve, pilon, silo ve biraz da yeşil yaprak satın alacağım. 5 dakika sonra yola koyulurum. Çok iyi, çok iyi diye başını salladı Don Apollinar. Görüyorum ki 2 pezoluk ödülü kaçırmak istemiyorsun. Bueno, haydi yolun açık olsun. Don Apollinar ona elini uzatmadı, yalnızca babacan bir tavırla omuzunu okşadı. Senso yükünü yerden kaldırdı, sonra yere eğildi ve 2 elinin baş parmağını da kendisini rahatsız etmesin diye aldığındaki kayışa geçirdi. Sonra ayağa kalktı ve gitmek için kapıya doğru döndü. Don Apollinar oturduğu yerden kımıldamadı bile. Buena suerte, şansın açık olsun. Gracias patroncito, me voy. Gidiyorum dedi ve hızla dükkandan çıktı. 6. Bölüm. Celso'nun bir an önce yola çıkması mektup için kaygılandığından değildi. Aslında rahatlıkla ertesi sabaha dek kalabilirdi ama o özellikle bundan kaçınıyordu. Don Apollinar'ın da dediği gibi 2 ya da 4 ay içinde Monteria'lara gidecek herhangi bir kervan yoktu. Ama insan hiçbir zaman emin olamazdı. O gece küçük bir pateçe hatta bir kervan Monteria'lara giderken buraya uğrayabilirdi rahatlıkla. O takdirde Don Apollinar Celso'yu çağıracak, mektupla kutuyu geri alacak, sıkıntıya soktuğu için kendisine 20 centavo verecek ve mektupla kutuyu kervanın başkanına teslim edecekti. Nasıl olsa Monteria'lara giden ve kendisi için fazladan bir mektupla bir kutu taşımanın hiçbir önemi olmayan Sayın Başkan bu işi 3 pezoya seve seve yapacaktı. Ama bir kez Celso yola çıktı mı Don Apollinar 2 saat sonra arkasından en hızlı atı bile gönderse Celso'yu kolay kolay yakalayamazdı. Don Apollinar atlıyı daha uzağa göndermeye kalkmazdı çünkü bu kendisine çok pahalıya otururdu. Celso Monteria'lara gitmeyi ve bu parayı kazanmayı çok istiyordu. Hızla kasabadan çıktı. Hiç kimse onun Don Apollinar'ın kendisine çizdiği yoldan gideceğine emin değildi. O yolda arkasından gönderilen bir atlı kendisini çabucak bulurdu. İşte bu nedenle Celso kendi bildiği yola koyuldu. Cengelin ucundaki kasabaya sağ salim varması, sonra da öğreneceği yoldan Monteria'lara gitmesi gerekliydi. Ama o son kasabaya gidene dek seçeceği yol tamamen kendisine kalmış bir şeydi. Zaten Don Apollinar'ın çizdiği plan olmadan da o kasabaya rahatlıkla varabilirdi. Monteria'lara giden hiçbir Suriyeli ya da Lübnanlı kervan Jovel'den geçmedi. Onun için de Celso'yu geri çağırmak için ardı sıra kimse gönderilmedi. Celso cengele yaklaştıkça kendisini bekleyen zorlukların ve tehlikelerin daha çok farkına varmaya başladı. Çünkü bu cengel kahve ektiği ve kahve ağaçlarının arasındaki otları ayıkladığı kendi cengelinden çok farklıydı. Onlar ekili, açık patikaları olan cengellerdi. Eğer insan finkada yaşayan köpeklerin avlamalarını belli belirsiz işitecek kadar bir kahve finkasından uzaklaşırsa, çiftlikler birbirine çok yakın olduğundan öbür çiftliklerin köpeklerinin avlamalarını işitmeye başlardı. Don Apollinar cengelden söz ettiğinde Celso'nun aklına kaffetallerdeki ekili cengeller gelmişti. O kocaman cengelin finkalar arasındaki cengellerden biraz daha büyük olduğunu düşünmüştü. Ama yine de insan yüzlerinin, seslerinin ve hareketlerinin yakın bir uzaklıkta kalacağını sanmıştı. Ama son köye doğru yürürken La Selva Grande'leri iyi tanıyan yerlilerle karşılaşmıştı. Bunların çoğu çeşitli Monteria'lara giderken bunların bir ya da birkaçından geçmişlerdi. Geceyi geçirdiği yerli köylü kulübelerinde büyük cengelde yapılacak yürüyüşü en ince ayrıntılarına varana dek bu tecrübeli insanların ağzından dinlemişti. Herkes ona şöyle diyordu: o yürüyüşü yalnız yapamazsın. Hiç kimse yalnız yapamaz. İşte bu yüzden Monteria'dakiler yanlarına gelen her işçinin bir daha oradan ayrılmayacağından emindirler. Ve herkes, değil bir Ladino'nun, bir yerlinin bile bu yürüyüşü yalnız yapamayacağını kanıtlayacak bir sürü neden gösteriyordu. Kimileri onun bu yürüyüşe çıkmasına büyük bir ciddiyetle karşı koyuyorlar, cengeli geçerken mahvolacağını, canlı kalsa bile bedeninin yırtıcı hayvanlar ya da dev karıncalarca yenileceğini söylüyorlardı. Monteria'daki Agua Azul'a mektupları ve küçük kutuyu götürmek için para almıştı. Ama hiç kimseye, hatta kendi kabilesinden olanlara rastladığında bile mektuplardan söz etmedi. Yalnızca Monteria'lardaki hastalar için ilaç taşıdığını söylüyordu. Biliyordu ki hiç kimse hasta insanların ilaçlarını çalmazdı. Eğer hasta insanlar ilaçsızlıktan ölselerdi, mutlaka kötü ruhlar olarak yine dünyaya dönerler ve ilaç hırsızına dünyayı zindan ederlerdi. Bunu herkes bilir ve inanırdı. Yolda rastladığı insanlar kendisine cengere ilişkin korkunç öyküler anlatıyorlar ve ondan önce bu yolculuğa çıkanların edindikleri deneyleri anlatıyorlardı. Ama bu insanların hiçbiri cengelden geçmemiş, dahası yanına bile yanaşmamıştı. Herkes bir başkasının gördüklerini ya da yaşadıklarını anlatıyordu. Değişik insanlarca anlatılan türlü türlü öyküler Selso'da koca cengel konusunda büyük bir korku yarattı. Kuşkusuz kimsenin Selso'yu görevinden alıkoymak gibi bir niyeti yoktu. Selso'nun cengelde mahvolup olmaması kimsenin umurunda bile değildi. Çoğu kez bu öyküleri oyalanmak, biraz heyecanlanmak ve karşısındakinin yüzündeki anlamı seyrederek eğlenmek için anlatıyorlardı. Zaten çoğu kez hayalet öyküleri insanların geceleri mezarlıktan geçmelerini engellemek için değil, karşısındakinin dehşet içindeki suratını seyrederek hoş bir akşam geçirmek için anlatılırdı. Cengeli yürüyerek geçmek hiç de bir tatil ya da hoş bir şey değildir. Orada karşılaşılan gerçek olaylar insanların anlattıkları o korkunç öykülere oldukça yakındır. Selso'nun yolda konuştuğu ya da geceleri kulübelerinde geçirdiği yerliler çoğu kez kendileri için doğal olan ve yapılması gereken bir takım görevleri oldukça abartmak eğilimindedirler. Kimileri bu yolculuğun tek başına yapılabileceğini kabul ediyorlardı. Ama zorluklar öylesine fazla ve kurtulma şansı da öylesine azdı ki böyle bir yolculuğa tek başına çıkmamak çok daha mantıklıydı. Monteria'lara sağ salim varma şansı ise ancak %50'ydi. 4. ayrımın sonu. Sayfa 45.